Herkese merhabalar. Ben spor beslenmesi ve fonksiyonel tıp diyetisyeni Gizem Tümay. Daha önceki iki podcastimizde sizlere fonksiyonel tıptan bahsetmiştim. Fonksiyonel tıp ile tanıştırmıştım. Spor beslenmesine daha ilerleyen dönemde giriyor olacağız. Onlarla ilgili de konuşacak, söyleyecek birçok şeyimiz var. Ama fonksiyonel tıpa başlamışken o derya denize birazcık gezinelim isterim. Size ikinci podcastimizde fonksiyonel tıpta potansiyel riskli grupların ikisinden bahsetmiştim. Biri laktoz, biri kazeindi. Şimdi sırada çokça duymuş olduğunuz gluten var ve daha az sıklıkta duymuş olduğunuz, birazdan da bahsedeceğim, fitat ve lektin var. Öncelikle glutenle başlamak isterim. Aslında çok hakimsiniz gluteni. Hepiniz biliyorsunuz. Nerede bulunduğuna çok hakimsiniz. Nerede bulunuyor diye sorsak bence daha sağlıklı olur. Yediğiniz çoğu ekmekte, buğday türevinde, arpa, şehriye, yulaf soru işaretli çoğunlukla bulunuyor. Ancak organik glutensiz yulafta kullanmayabiliyoruz. Yediğiniz bulgurda, makarnada bulunmakta gluten çok fazla yerde. O kullandığınız hamur işlerinin hepsinde gluten bulunmakta. Glutensiz gıdaların içerisinde ise eskiden çölek hastaları ülkemizde çok daha az sayıdaydı. O yüzden de ürün çeşitliliği, onların sayısı az olduğu için çeşitliliği de azdı. Pirinç ve mısırdan yapılan lapalar, pelteler ve ürünler kullanılırdı. Glutensiz ekmek dediğiniz anda mısırdan yapılan ekmek kullanılırdı. İçerisinde buğday olarak unlu hiçbir şey, gluten içeren hiçbir şey kullanılmazdı. Pirinç ve mısırdan faydalanırdı. Yapısı farklı olduğu için. Ancak şimdi ülkemizde glutensiz gıda denilince kara buğdaydan kinoaya, chia'dan tef tohumuna, amaranttan bir sürü farklı çeşitli ürünleri bulabiliyoruz çok şükür ki. Çünkü sadece çölek hastası glutensiz ürün kullanmıyor. Neden sadece çölek hastası olmayan insanlar da glutensiz ürün kullanmaya başladılar? Tahıllarda bulunan gluten bir protein türevi. Glutenin ve gliadin proteinlerinin kompleks olarak bir arada bulunduğu protein bir yapıdır gluten. Gliadin peptidinin bağırsaklarınızda bulunan parmak şeklinde olan villus yapı. Şimdi şu parmaklarınızı birazcık açtığınızda ve parmaklarınıza baktığınızda o aralıkların böyle küçük küçük küçük süngerlerden olduğunu düşünün. Böyle ince ve sık aralıklarda. Bazı yabancı maddelerin buralardan geçmemesi için bunlar koruyucu görev yapmakta. Bunlar kötü besinleri, kötü virüsleri, bakterileri içeri almama gibi görevleri var. Ve vitaminlerin, minerallerin, küçük yapıların geçişini ve emilimini sağlıyor. Yani tamamıyla asker görevi gören mekanizmalarınız, yani bağırsaklarınızdaki bulunan villuslarınız. Bu yapının bozulmaması ve bozulduğunda da onarılması bizim için çok değerli. İşte o gliadin peptidi bu bağırsaklarınızda bulunan parmak şekilde olan villus yapıyı bozduğuna dair çok ciddi literatürler var. Ve bu şekilde de bağırsakların geçirgenliğine neden olduğu gösterilmiştir. Hani bahsetmiştik ya sizinle, sıkıntı bağırsaklarda başlıyor ve bağırsağın geçirgenliğine ilk olarak dikkat edilmesi gerekiyor. O bağırsaktan gliadin geçerse, farklı moleküller geçerse hastalıklar işte oradan başlıyor. Çünkü geçmemesi gereken sadece besin değil, birçok zararlı şeyler geçmeye çalışıyor. Ki gliadin küçük moleküllü bir yapıda değil. İşte o geçmeye başlayınca diğer tüm zararlı besinler, şeyler, virüsler, bütün zararlı şeyler geçmeye başlıyor. Bağırsakların geçirgen olması tam sindirilmemiş besin parçacıkları gliadin ve bağırsaktaki patojen bakterilerin kan dolaşımına katılmasına neden oluyor. İşte asıl sıkıntı bu. Şimdi bunlar geçti. Villusların yapısını bozdu, eminebilirliği bozdu. Geçmemesi gereken bir sürü zehirli maddeler geçtikten sonra ve sindirilmemiş besin parçacıkları da yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Çünkü yarıldı. Villusların yapıları bozuldu. İşte bu besin parçacıkları patojen bakterilerin de kan dolaşımına katılmasına neden oluyor. İşte bu durum kronik hale geldiğinde ise sistemik inflamasyona sürekli olarak maruz kalınan bu gıdalara bağlı olarak sistemik bir inflamasyon oluşmaya başlıyor bağırsaklarda. Hastalığın kökü zaten burada başlıyor. Ve toleransın, immün toleransın yani bağışıklık toleransının azalmasına ve otoimmün hastalıkların size ilk başta bahsettiğim bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırdığı otoimmün hastalıkların görülmesinin temel faktöründen bir tanesi bu. Gliadin. Yani ekmeğe o yapışkanlık maddesini veren protein. İşte bu gliadin maalesef eskisi kadar masum değil. Aynı geçenki postumuz, podcastimizde bahsetmiş olduğumuz kazein gibi. Türü nasıl değiştiyse işte kullanılan buğdaylara verilen yapay yemler, daha fazla uzasın diye kullanılan ilaçlar, böcekler gelmesin diye sıkılan kimyasallar sebebiyle maalesef buğday bozulmuş durumda. Aynı geçenki konuştuğumuz konudaki kazein gibi. Size bununla ilgili daha özel hikayeleri anlatacağım. Çünkü bir geçmişi var bunun. Dünyasal bir geçmişi var. Bu çok daha ayrı bir hikaye. Onu sizlerle paylaşmak isteyeceğim ilerleyen dönemde. Gluten çok konuşulacak bir konu. Gelecekte çok daha fazla konuşacağız. Sadece ufak bir giriş yapmak istedim. Potansiyel riskli gruplarınızdan birine daha. Gelelim daha az duyduğunuz iki riskimize. Bu 5 risk bizim için büyük önem taşıyor. Üçünü saydık, şimdi sıra lektinde. Lektin daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Bir ya da daha fazla bağlanma bölgesi ile belirli karbonhidrat bölgelerine bağlanabilen proteinlerdir. Baktığınızda aslında lektin bir proteindir. Hücrelerin birbirleriyle ve çevreleriyle iletişim kurmasında görev alırlar. Tüm besinlerde bulunabilmelerine rağmen tahıllar ve kuru baklagillerde bulunan lektinler ince bağırsaklar boyunca uzanan sıkı bağları parçalayabilme özelliklerine sahiptirler. Bizim az önce glutende öğrendiğimiz gibi yapıları bozabilme, gluten içindeki gliadin villusların yarabilme ve eminim problemlerine sebep olurken lektinlerde ince bağırsak boyunca uzanan sıkı bağları parçalayabilme özelliğine sahiptir. Sırf bu özellikleri nedeniyle antibesin ögesi sınıfındadır. Birçok lektin ısıya ve sindirim enzimine karşı dayanıklıdır. Şimdi daha iyi anlıyor musunuz aslında neden baklagilleri bir gün suda beklettiğimizi? Eskiden gelen bir gelenek olmasının sebebi aslında kökümüzde hepimizin bilim yatıyor. Eskiden bilim çok daha temiz ve güvenilirmiş değil mi? Şu an çok daha kirlenmiş ve çok daha karmaşık durumda. İşte biz bu bilimi ve eskide olan doğru gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacağız sizlere. Bu lektinlerin özellikle sıkıntılı olan kısımları yani besinleri gruplar içerisinde buğday, fasulye, mercimek ve yer fıstığı en saldırgan olan dörtlüdür. Az önce glutenden bahsettik. İşte kökü buğday, fasulye en çok. Genellikle nohuttansa kuru fasulye çok daha fazla dokunur bu hastalarımıza. Mercimek ve yer fıstığı, özellikle yer fıstığındaki saponin madde, sabunlaştırıcı kaygan maddesi de çok daha bağırsağa zarar verebilecek bir maddedir. Ama bunlar, sakın anlamayın ki bunlar kötü besinler değiller. Bunların hiçbiri kötü değil. Sadece sık kullanımına bağlı bazı hastalıklara yol açabiliyor ve duyarlılıkları artırabiliyor. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Çünkü şunu unutmayın, sizde bir sağlık problemi yoksa bu olmamaya devam edeceği anlamına asla gelmiyor. Önlem almanız gerekiyor ve bu önlemi almanız için de bunlara daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, dördüncü konumuz lektinleri. Buğdayda bulunur dedik, fasulyede özellikle kuru baklagillerde çok fazla bulunur. Ödem şikayetiniz varsa özellikle bir süre kadar bu lektinleri elimine etmenizde fayda var. En az 1 ila 1,5 ay sürede. Daha sonrasında nasıl kullanacağınızı size ileride bahsedeceğiz. Beşinci konumuz yani potansiyel risk grubumuzun sonuncusu olan fitik asit. Diğer ismiyle fitat. Tüm tahıl, baklagiller ve kuru yemişler gibi tohumların türünü devam ettirebilmek için filizlenmesi gerekir. Ancak uygun şartlar oluşana kadar kendini fitik asit sayesinde korurlar. Fitat ise yine kuru baklagiller ve bazı tahılların kabuklarında bulunan fosfor ve fitik asit bileşimidir. Fitik asit bitki için yararlı ise de bizim sindirim sistemimizde, hatırlarsanız geçenkinde konuşmuş olduğumuz, nasıl laktaz enzimi dünya nüfusunun %25-90'ında yoksa fitaz enzimi de bizim vücudumuzda yoktur. O nedenle kalsiyum, demir, çinko, magnezyum, bakır, mangan gibi minerallerle bağ oluşturup bu minerallerin eminimini azaltabilme etkisine sahiptir. Hani tahlil yaptırırsınız da kalsiyumunuz ya da demiriniz veya çinkonuz düşük çıkar ve size bunlar takviye edilir ya, işte önce asıl besinlerde bu fitata dikkat etmeniz gerekiyor. Takviye kullanmadan önce. Yani sizin, evet, kan tahlili yaptırmak sağlıklıdır, eksiklerinizin görülmesi ve tedavi edilmesi ve yerine konulması açısından. Ama öncelik beslenmedir, lütfen bunu unutmayın. Gelelim fitata. Fitat benim için çok önemlidir. Hastalarıma bunun arındırılmasını çok bahsederim. Peki fitat kuru yemişlerin içerisinde de var. Kuru yemişler çok sağlıklı. Çiğ, fındık, ceviz, badem, baklagiller, prebiyotikler çok sağlıklı. Fermente edilerek kullanıldıklarında korkunç. Bağırsak sisteminin birebir dostu. Vermeyelim mi? Tabii ki vereceğiz. Tahıllar doğru kullanıldığı sürece çok sağlıklı. Ama şunu da düşünün. Baklagillerin de bir korunmaya ihtiyacı var. Aynı tıpkı bizim derimizin katmanı gibi. Nasıl deri katmanımız kalın ve diğer hücrelerin, mikroorganizmaların girmemesi için özel yapılandırılmışsa, baklagillerin, tahılların, kuru yemişlerin dışında bulunan kabuk da onların pestisitlerden, yabancı maddelerden, böceklerden kurtulabilmek adına kendilerini koruma mekanizmalara bakacak olursanız aslında zararlı bir şey değil. Ama az önce bahsetmiş olduğum lektinler kadar zor arındırılmıyor fitatlar. Mesela kuru yemişlerinizi bir gün suda bekleterek kullanabilirsiniz. Örneğin cevizinizi bir gün boyunca suda bekletin. Ama şunu unutmayın, çok meşhur bir halk bilgisidir bu. Cevizi suda bekletip içerseniz hem suyunu hem cevizi kolesterolünüzü düşürür. Evet, ceviz kolesterolünüzü düşürür ama suyu değil. Çünkü suyuna fitat ve fitik asit geçiyor. Yani fitat dediğim, az önce bahsettiğim. Biz bundan arındırmak için suya koyar iken, biz eğer bunu içersek bütün amacımızı aşmış oluruz. Fitatı tekrardan geri almış oluruz. Enzimi bende yokken hem de. O sebeple lütfen cevizi, fındığı, fıstığı, bademi, eğer fıstıkla ilgili bir alerjik reaksiyonunuz yoksa ya da sizde intolerans yoksa bu konuyla ilgili, lütfen bir gün suda bekleterek kullanırsanız çok daha fazla fayda sağlayacaksınız. Bir diğer konumuza bir sonraki podcast'imizde geçeceğiz. Burada o bahsetmiş olduğum fitattan arındırma işlemini baklagillere nasıl yapacağımızı anlaşacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle ve doğal kalın. Hoşçakalın.